Ayrı Yol, Andre Gide, Can Yayınları 1. Basım, Ekim 2009. Türkçe'ye çeviren Tahsin Yücel. Bu kitap 149 sayfadır. 6 Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 19 Eylül 2011. Okuyan Sema Kendir. Andre Gide, Ayrı Yol. Roman. Nobel ödüllü Fransız yazar ve düşünür André Gide, yaşam boyunca toplumsal ve bireysel ahlakın en önemli ölçütünün bireyin içtenliği ve kendini tanıması olduğunu vurgulamıştır. Ayrı Yol, André Gide'in bu görüşünü en net biçimde dile getirdiği romanlarından biri. Geleneksel ahlak anlayışının karşısında bireyin özgürlüğünü savunanlara açık destek veren ve bu nedenle devrimci olarak nitelendirilen yazar, bu yapıtında kendi evliliğinden yola çıkarak insan ilişkilerindeki sorunlara çözüm getirme çabalarını dile getiriyor. Ayrı Yol, balayını geçirmek üzere karısıyla birlikte Tunus'a giden arkeolog Michel'in vereme yakalanmasıyla başlayan, onun iyileşmesi ve daha sonra karısının hastalanmasıyla devam eden bir yüzleşme ve arayış serüveni. Dünya edebiyatının en usta yazarlarından birinin kaleminden çıkan bu romanda, eşcinselliğini keşfeden ve toplumsal düzenin dayattığı kavramlardan sıyrılıp olabildiğince özgürleşmeye çalışan, bunu yaparken de kendisiyle çatışan bir erkeğin öyküsünü okuyacaksınız. André Gide, Protestan bir babanın ve Katolik bir annenin oğlu olarak 1869 yılında Paris'te doğdu. Yazı hayatına 1891'de yayımladığı André Walter'in Defterleri ve Narsis Üstüne İnceleme ile başladı. Bunları 1897'de yayımladığı ünlü yapıtı Dünya Nimetleri izledi. Gide bu kitabında lirik ve canlı bir üslupla kişinin bağlardan sıyrılmasını ve hayatın bütün yönleriyle tadını çıkarmasını savunuyordu. En önemli eserlerinden biri olan Ayrı Yol'u 1902'de yayımladı. André Gide, 1. Dünya Savaşı'ndan sonra büyük bir yazar olarak kabul edildi. Geniş okur kitlelerince tanındı. Gide'in yazarlıktaki ustalığı, üslubundaki açıklık ve duruluk, bir yandan kitaplarında ortaya koyduğu kaygılarıyla, öte yandan düşüncelerinin karmaşıklığıyla tam bir çelişme halindedir. 1919'da yazdığı Pastoral Senfoni son derece duygulu ve insancıl bir romandır. Gide'in en iyi eseri sayılan Kalpazanlar 1925'te yayımlandı. Bu tarihten sonraki eserlerinde toplum sorunlarını öne aldı. En ağır konuları işlemekten çekinmedi. Her türlü ön yargıdan uzaklaşıp yerleşik inanç ve düşüncelere körü körüne bağlanmaktan kaçındı. Çağının aydınları üstünde büyük etkisi oldu. 1947'de Nobel Edebiyat Ödülünü aldı. 1951'de öldü. Tahsin Yücel 1933 yılında Elbistan'da doğdu. Galatasaray Lisesi'ni 1953 ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdi. 1960. Öğrencilik yıllarında Varlık Yayınları'nın çeviri işlerini ve Varlık Dergisi'nin yazı işleri müdürlüğünü yürüttü. Mezun olduğu bölümde 1961 yılında asistan olarak göreve başladı ve 2000 yılında profesör olarak emekliye ayrıldı. Öykü derlemeleri, romanları, bilimsel araştırmaları ve kuramsal yazılarının yanı sıra Balzac, Flaubert, Daudet, Modernan, Aimé, Gide, Simenon, Anatole France, Colette, Jean Giraudoux, Proust, Camus, Sartre, Malraux, Saint-Exupéry ve Dura gibi önemli Fransız yazarlarının yapıtlarını dilimize kazandıran Yücel, 1984 yılında Azra Erhat Çeviri Üstün Hizmet Ödülüne değer görüldü. Henri Guéon'a açık yürekli arkadaşı André Gide. Kurul Başkanı Bay D.R.'ye, CDBM, 30 Temmuz 189. Evet, düşündüğün gibi çıktı, sevgili kardeşim. Michel bizimle konuştu, anlattığı hikaye de bu işte. İstemiştin, ben de sana söz vermiştim. Ama göndereceğim anda bile hala duralıyorum. Yeni baştan okudukça daha çok iğrenç geliyor bana. Ah, dostumuz hakkında ne düşüneceksin? Öte yandan ben ne düşündüm? Açığa çıkan korkunç eğilimlerin iyiye döndürülebileceğini inkar ederek mahkum mu edelim onu? Ama bugün bu hikayede kendilerini bulmayı göze alabilecekler çoktur, korkarım. Bu kadar akıldan, bu kadar güçten faydalanabilecek mi? Yoksa bütün bunlara vatandaşlık hakkı tanınmayacak mı? Michel devlete nasıl faydalı olabilir? Ne yalan söylemeli, bilmiyorum. Ona bir iş gerek. Bütün üstünlüklerinle, kazandığın yüksek mevki, elindeki kudret bu işi bulmanı sağlayacak mı? Acele et. Michel sadık bir dosttur. Hala da öyle. Ama pek yakında yalnız kendi kendine sadık olacak artık. Lekesiz bir gökyüzü altında yazıyorum sana. Deniz, Daniel ve ben. Burada bulunduğumuz şu 12 günden beri ne bir bulut gördük ne de güneş gökyüzünden eksildi. Michel gökyüzünün 2 aydır dupduru olduğunu söylüyor. Ne kederliyim ne sevinçli. Buranın havası pek bulanık bir coşkunlukla dolduruyor insanın içini. Üzüntüden olduğu kadar sevinçten de uzak görünen bir durum içinde yaşatıyor. Belki de mutluluk budur. Michel'in yanında kalıyoruz. Onu bırakmak istemiyoruz. Bu sayfaları okursan bunun nedenini anlayacaksın. Senin cevabın da burada. Onun evinde bekliyoruz. Gecikme. Michel'in Deniye, Daniel'e ve bana okul arkadaşından gelen müthiş bir sadakatle bağlı olduğunu biliyorsun. Önceden de sağlamdı bu dostluk ama her yıl biraz daha büyümüştü. Bir çeşit anlaşma vardı dördümüz arasında. Birimizin en ufak bir çağrısına öbür üçümüz karşılık vermek zorundaydık. Böylece Michel'den bu esrarlı tehlike işaretini aldığım zaman Daniel ile Deni'yi hemen haberdar ettim. Her üçümüz de her şeyi bırakıp yola çıktık. Michel'i 3 yıldır görmemiştik. Evlenmişti. Karısıyla yolculuğa çıkmıştı. Paris'e son uğrayışında ise Deni Yunanistan'da, Daniel Rusya'daydı. Ben de biliyorsun hasta babamızın yanında kalmak zorundaydım. Bununla birlikte ondan hiç haber alamamış da değildik. Ama kendisini gören Silas ile Will'in verdiği haberler bizleri ancak şaşırtmıştı. Bir değişim oluyordu içinde. Bunu daha açıklayamıyorduk. Eski günlerin hareketleri sınırlandırıla beceriksizleşmiş, dupduru bakışları, fazla serbest sözlerimizi birdenbire kesiveren pek bilgiç sofusu değildi artık. Artık o ama hikayesinin söyleyeceği şeyleri ne diye şimdiden anlatayım sana. Deni, Daniel ve benim kararlaştırdığımız gibi bu hikayeyi sana yolluyorum. Michel bunu taraçasında anlattı bize. Karanlığın içinde, yıldızların aydınlığında onun yanına uzanmıştık. Hikayesi bittiği zaman ovanın üstünde günün yükseldiğini gördük. Michel'in evi biraz uzağında bulunduğu köyü de ovayı da yukarıdan görüyor. Sıcakta bütün ekinler biçilince bu ova çöle benziyor. Michel'in evi yoksul ve garip olmasına rağmen sevimli. Kışın burada insan çok üşür herhalde. Çünkü pencerelerde cam yok. Pencere yok daha doğrusu. Duvarlarda geniş geniş delikler var. Hava öylesine güzel ki dışarıda hasırların üstünde yatıyoruz. Yolculuğumuzun iyi geçtiğini de söylemeliyim sana. Buraya akşamüstü, sıcaktan bitmiş, yeniliklerden sarhoş geldik. Öyle ya, yalnız Cezayir'de, sonra da Konstantin'de durmuştuk azıcık. Konstantin'den yeni bir tren Sidi BM'ye kadar getirmişti bizi. Burada bir araba bekliyordu. Yol köyden uzaklarda bitiyor. Bu köy Ombri'deki bazı bucaklar gibi bir kayanın üstüne kurulmuş. Yürüyerek çıktık yukarıya. 2 katır valizlerimizi taşıyordu. Bu yoldan gelindi mi Michel'in evi köyün ilk evi. Alçak duvarlarla kapalı bir bahçe, daha doğrusu duvarlarla ayrılmış bir ufak alan çevreliyor bu evi. İçinde 3 eğri nar ağacı, bir de pek güzel bir zakkum ağacı yükseliyor. Kabiliyeli bir çocuk vardı burada. Biz yaklaşır yaklaşmaz duvara teklifsizce tırmanarak kaçtı. Michel herhangi bir sevinç göstermeden, gösterişten uzak şekilde karşıladı bizi. Her türlü sevinç gösterisinden korkar gibiydi. Yine de eşikte her üçümüzü de ağır başlılıkla kucaklayıp öptü. Geceye kadar konuştuklarımız 10 kelimeyi geçmedi. Salonda aşağı yukarı tamamıyla meyvelerden meydana gelen bir akşam yemeği hazırlanmıştı. Salonun ihtişamlı dekoru bizi şaşırttı. Neyse, Michel'in hikayesi açıklayacak bunu sana. Sonra kahve getirdi bize. Kahveyi kendi eliyle hazırlamak istemişti. Ardından taraçaya çıktık. Manzara göz alabildiğine uzanıyordu. Her üçümüz de ateş kırmızısına kesmiş ovada günün hızla batışını hayranlıkla seyrederek Eyüp'ün üç dostu gibi bekledik. Karanlık çökünce Michel konuşmaya başladı. 1. Bölüm 1. Sevgili dostlarım, sadık olduğunuzu biliyorum. Çağrım üzerine koşup geldiniz. Ben de sizin çağrınıza aynı şekilde koşardım. Oysa 3 yıldır görmemiştiniz beni. Yokluğa böylesine iyi dayanan dostluğunuz, sizlere anlatacağım hikayede de dayanır umarım. Çünkü sizleri birdenbire çağırmam, pek uzak evime kadar getirtmem, sizleri görmek içindi yalnız, bir de beni dinlemeniz için. Bundan, yani konuşmaktan başka destek istemiyorum. Çünkü hayatımın öyle bir noktasındayım ki, daha ileriye gidemem. Yorgunluktan değil bu, ama anlamaz oldum, ihtiyacım var. Konuşmaya ihtiyacım var diyorum. Özgür olmasını bilmek hiçbir şey değil. Güç olan özgür olduğunu bilmektir. İzin verin de kendimden söz edeyim. Sizlere hayatımı anlatacağım. Alçak gönüllülüğe kapılmadan, gurura kapılmadan, kendi kendimle konuşuyormuşum gibi yalın, hatta daha da yalın bir şekilde dinleyin beni. Aklımda kaldığına göre son olarak Anjel dolaylarında düğünümün kutlandığı küçük köy kilisesinde görüşmüştük. Fazla kalabalık yoktu. Dostların seçkinliği bu sıradan töreni insana dokunan bir tören haline getiriyordu. Dostlarım heyecanlıymış gibime geliyordu. Beni de heyecanlandırıyordu bu. Karım olacak kimsenin evinde kısa süren bir yemek, kiliseden çıktıktan sonra gene bir araya getirdi bizi. Sonra kafamızda evlenme fikrini bir rıhtım, bir istasyon hayaline bağlayan töre gereğince ısmarlanmış araba bizi götürdü. Karımı pek az tanırdım. Onun da beni daha fazla tanımadığını düşünürdüm. Buna pek üzülmezdim de. Aşık olmadan evlenmiştim onunla. Her şeyden önce ölürken beni yalnız bıraktığı için üzülen babam hoşnut olsun diye evlenmiştim. Babamı şefkatle severdim. Aklım fikrim onun can çekişmesindeydi. Son günlerini daha rahat geçirmesini sağlamaktan başka bir şey düşünmedim o hüzünlü günlerde. Böylece daha hayatın ne olduğunu bilmeden hayatımı bağlamış oldum. Ölümcül bir hastanın başucunda kutlanan nişanımız gürüzsüz, kahkahasız oldu ama ağırbaşlı bir sevinçten de yoksun değildi. Babamın duyduğu huzur öylesine büyüktü. Nişanlımı sevmiyorsam da başka bir kadını da sevmemiştim hiç değilse, böyle düşünüyordum. Bana göre mutluluğumuzu sağlamaya yeterdi bu. Daha kendimi tanımadığımdan kendimi ona tamamıyla verdiğimi sandım. O da bir öksüzdü. 2 erkek kardeşiyle oturuyordu. Marcel'in 20 yaşındaydı daha. Bense 4 yaş büyüktüm ondan. Onu sevmediğimi söyledim. En azından aşk denilen şeye benzer bir şey hissettiğim yoktu. Ama sevgiyle kastedilen şefkat, bir çeşit acıma, kısacası oldukça büyük bir saygı ise onu seviyordum. O Katoliktir, ben Protestanım. Ama Protestanlığımı öylesine yüzeysel buluyordum ki, papaz beni kabul etti, ben de papazı kabul ettim. Ustaca oynandı oyun. Babam şu genel deyimle tanrısızdı. Hiç değilse onun da paylaştığını sandığım bir çeşit yenilmez haya ile onunla hiçbir zaman inançları üzerinde konuşmadığımızdan böyle olduğunu sanıyordum. Annemin o sert protestan eğitimi kendisinin güzel hayaliyle birlikte yüreğimden silinmişti. Onu pek genç yaşta yitirdiğimi biliyorsunuz. Bu ilk çocukluk ahlakının bize ne derece hükmettiğinde, kafamızda ne derin izler bıraktığında aklıma getirmiyordum daha. Annemin bana ilkelerini aşılarken içimde tadını bıraktığı bu bir çeşit şiddeti tamamıyla çalışmaya yöneltmiştim. Annemi yitirdiğim zaman 15 yaşındaydım. Benimle babam ilgilendi, üzerime titredi, bütün tutkusu beni yetiştirmek oldu. Latince ile Yunanca'yı o zaman da iyi bilirdim. Onunla İbranice'yi, Sanskritçe'yi, sonra Farsça ile Arapça'yı da çabucak öğrendim. 20 yaşıma doğru öylesine kıvamını bulmuştum ki çalışmalarına beni de ortak etmeyi göze alabiliyordu. Benim kendisine eşit olduğumu ileri sürmekten zevk duyardı. Bana bunu kanıtlamak istedi. Kendi imzasıyla yayımlanan Essai sur le culte Phrygien benim eserimdi. Şöyle bir gözden geçirmişti yalnızca. hiçbir zaman hiçbir şey bu kadar övülmesine yol açmamıştı. Mest etti bu iş onu. Bana gelince bu hilekarlığın başarı kazandığını görünce şaşırmıştım. Ama sonra ben de bilim alanına çıkarıldım. En üstün bilginler beni meslektaş sayıyorlardı. Bana verilen değere, şana, şöhrete gülüyorum şimdi. Böylece 25 yaşıma geldim. Yıkıntılardan ya da kitaplardan başka hiçbir şeye bakmamıştım hemen hemen. Hayatla ilgili hiçbir şey bilmiyordum. Çalışmada görülmedik bir coşkun vardı. Sevdiğim birkaç dost vardı. Bunlar sizlerdiniz. Ama onlardan çok dostluğu seviyordum. Onlara bağlılığım büyüktü ama bu soyluluk ihtiyacındandı. İçimdeki her güzel duyguyu seviyordum. Zaten kendi kendimden habersiz olduğum gibi dostlarımdan da habersizdim. Başka türlü yaşanabileceği aklıma bile gelmemişti. Babamla bana küçük şeyler yetiyordu. İkimizin de masrafı öylesine azdı ki 25 yaşıma geldiğim zaman zengin olduğumuzu bilmiyordum. Onu bile sık sık düşünmezdim ya. Kıt kanaat geçinebilecek kadar bir şeylerimiz olduğunu hayal ederdim. Babamın yanında da öyle büyük tutumluluk alışkanlıkları edinmiştim ki elimizde çok daha fazlası bulunduğunu anladığım zaman neredeyse huzurum kaçtı. Böyle şeyleri aldırdığım bile yoktu. Öyle ki servetim hakkında daha belirli bir bilince, tek mirasçısı olduğum babamın ölümünden sonra bile değil, ancak evlilik anlaşmam sırasında vardım. Marsilya'nın bana hemen hemen hiçbir şey getirmediğini de o sırada fark ettim. Bilmediğim ve belki çok daha önemli olan bir şeydi, zayıf bir bünyeye sahip oluşumdu. Nereden bilecektim? Kendimi hiç zorlamamıştım ki. Arada sırada nezle olur, önemsemeden atlatırdım kendi kendimi. Sürdürdüğüm bu pek durgun hayat beni hem zayıf düşürür hem de korurdu. Marcel'in tersine daha sağlama benziyordu. Benden daha sağlam olduğunu ise pek yakında öğrenecektik. Daha evlendiğimiz akşam Paris'teki dairemde yatıyorduk. Bize iki oda hazırlamışlardı. Paris'te elzem alışverişleri için gereken zaman boyunca kaldık ancak sonra Marsilya'ya gittik. Oradan da Tunus'a gitmek üzere gemiye bindik hemen. Acele işler, fazla hızlı gelişen son olayların yarattığı şaşkınlık, düğünün, Yasım'ın daha gerçek heyecanından hemen sonra gelen kaçınılmaz heyecanı, bütün bunlar beni yorup bitirmişti. Yorgunluğumu gemide hissedebilirdim ancak. O zamana kadar her iş yorgunluğumu arttırıyor ama bu yorgunluğun farkına varmamı da önlüyordu. Gemideki zorunlu işsizlik en sonunda düşünmemi sağlamıştı. Bu da öyle sanıyorum ki ilk defa oluyordu. Gene ilk defa olarak işimden uzun zaman yoksun kalmaya razı oluyordum. O zamana kadar yalnızca kısa tatiller yapmıştım. Annemin ölümünden az bir zaman sonra babamla birlikte İspanya'ya yaptığımız yolculuk bir aydan fazla sürmüştü. Orası öyle. Bir başka yolculuk, Almanya yolculuğu da 6 hafta sürmüştü. Sonra daha başkaları da olmuştu. Ama hep inceleme yolculuklarıydı bunlar. Babam bu yolculuklarda pek kesin araştırmalarından asla vazgeçmezdi. Ben de onun ardından gitmezsem okurdum. Gene de daha Marsilya'dan ayrılır ayrılmaz, Granada'nın, Sevilla'nın çeşitli hatıraları canlandı içimde. Daha duru bir gök, serin gölgeler, eğlenceler, kahkahalar, türküler. İşte gene bunları yaşayacağız diye düşündüm. Geminin güvertesine çıktım, Marsilya'nın uzaklaşışını seyrettim. Sonra birdenbire Marcel'in biraz yalnız bıraktığımı düşündüm. Öne oturmuştu. Yaklaştım. İlk defa olarak ona dikkatle baktım. Marcel'in çok güzeldi. Biliyorsunuz, onu gördünüz. Bunu ilk kez fark etmediğim için kızdım kendi kendime. Yeni bir gözle bakamayacak kadar fazla tanıyordum. Ailelerimiz hep bağıntıdaydı. Onun büyüyüşünü görmüştüm. Güzelliğine alışmıştım. İlk defa olarak şaştım. Bu güzellik öylesine büyük görünmüştü bana. Siyah hasırdan sade şapkasının üstünde büyük bir peçe dalgalanıyordu. Sarışındı ama cılız görünmüyordu. Eteğiyle korsajı birlikte seçtiğimiz bir İskoç şalındandı. Benim Yasım yüzünden karalar giymesini istememiştim. Kendisine baktığımı sezdi, bana döndü. O zamana kadar ona zorlama bir ihtimam göstermekten ileri gitmemiştim. Aşkın yerini bir çeşit soğuk incelikle dolduruyordum. İyi kötü, bu da iyice görüyordum, onu biraz sıkıyordu. Marcel'in o anda kendisine farklı bir şekilde baktığımı sezmiş miydi? O da gözlerini bana dikti. Sonra büyük bir şefkatle bana gülümsedi. Konuşmadan yanında oturdum. O zamana kadar kendim için, hiç değilse kendime göre yaşamıştım. Karımdan, arkadaşlıktan fazla bir şey ummadan, birleşmemiz yüzünden hayatımın değişebileceğini hiç mi hiç düşünmeden evlenmiştim. En sonunda monoloğun bu noktada bittiğini anlıyordum. Güvertede yalnız ikimiz vardık. Alnını bana doğru uzattı. Usulca göğsüme bastırdım. Gözlerini kaldırdı. Göz kapaklarından öptüm. Birdenbire öpüşüm sayesinde yeni bir çeşit acıma duydum. İçimi öyle bir doldurdu ki gözyaşlarımı tutamadım. ''Ne oldu sana böyle?'' dedi Marcel'in. Konuşmaya başladık. Sevimli sözleri beni mest etti. Kadınların budalalığı üzerine elimden geldiğince bazı fikirler edinmiştim. O akşam onun yanında asıl beceriksiz ve sersem görünen benmişim gibi hissettim. Demek hayatımı kendisine bağladığım kadının da kendisine ait gerçek bir hayatı vardı. Bu düşüncenin önemi o gece beni birçok kereler uyandırdı. Daha alçak olan öteki yatakta yatan Marcel'in karımın uyuyuşunu görmek için birçok kereler doğruldum yatağımda. Ertesi gün gökyüzü pırıl pırıldı. Deniz aşağı yukarı durgundu. Hiç de zorlama olmayan bir iki konuşma huzursuzluğumuzu daha da azalttı. Evlilik gerçekten başlıyordu. Ekim ayının son gününün sabahında Tunus'a çıktık. Niyetim burada en fazla birkaç gün kalmaktı. Budalalığımı saklamayacağım sizden. Bu yeni ülkede Kartaca ile birkaç Roma kalıntısından başka hiçbir şey çekmiyordu beni. Octave'ın bana sözünü ettiği Timgat, Sus mozaikleri, hepsinden önce de Elcem Amfiteyatrosu, gecikmeden oraya koşmak düşüncesindeydim. Önce Suse'ye gitmek, sonra da Suse'den posta arabasına binmek gerekiyordu. Burada hiçbir şey beni uğraştırmaya değmesin istiyordum. Bununla birlikte Tunus beni çok şaşırttı. Yeni duyulara dokundukça benliğime uyumuş ama hiç kullanılmadıkları için bütün gizemli gençliğini korumuş olan kısımları, duyuları coşuyorlardı. Eğlenmek şaşırtmış, aptallaştırmıştı. Beni en çok hoşuma giden de Marcel'in sevinciydi. Bu arada yorgunluğum her geçen gün biraz daha artıyordu. Ama ona boyun eğmek ayıp geliyordu bana. Öksürüyordum, göğsümün yukarısında garip bir huzursuzluk duyuyordum. Güneye doğru gidiyoruz diye düşünüyordum. Sıcak beni düzeltir. Sefakis posta arabası Suse'den akşam 8'de ayrılır. Sabahın 1'inde Elcem'den geçer. En iyi yerleri tutmuştuk. Rahatsız bir yük arabası bulacağımızı sanıyordum. Tam tersine oldukça rahat bir şekilde yerleştik. Ama soğuk, güney havasının yumuşaklığına nasıl öyle çocukça güvenmişti, ikimiz de hafif giyinmiş, yanımıza bir tek şal almıştık. Suse'den ve tepelerin koruduğu yerlerden çıkar çıkmaz rüzgar esmeye başladı. Ovada oradan oraya esiyor, zıplıyor, uluyor, ıslık çalıyor, pencerelerdeki her aralıktan içeriye sızıyordu. İnsanı hiçbir şey koruyamazdı ondan. Tamamıyla donmuş olarak vardık. Üstelik ben arabanın sarsıntılarıyla bir de beni daha fazla sarsan öksürükle bitkin düşmüştüm. Ne geceydi o. Elcem'e geldik. Han yoktu. İğrenç bir izbe tutuyordu onun yerini. Ne yapacaktık? Arabada gitmek üzereydi. Köy uyumuştu. Uçsuz bucaksız gibi gelen karanlıkta yıkıntıların şekilsiz kitlesi bulanık bir şekilde şöyle bir belli oluyordu. Köpekler uluyordu. İçine iki sefil yatak kurulmuş toprak bir odaya girdik. Marcel'in soğuktan titriyordu. Ama rüzgar burada bize ulaşamıyordu hiç değilse. Ertesi gün kasvetli bir gündü. Dışarı çıkınca her yanı aynı derecede kül rengi bir gök gördük, şaşırdık. Rüzgar gene esiyordu ama dünkü kadar şiddetli değildi. Posta arabası ancak akşam geçecekti. Dedim ya, kasvetli bir gündü bu. Amfiteyatroyu birkaç dakikada dolaştım. Hayal kırıklığına uğrattı beni. Hatta bu donuk gökyüzü altında bana çirkin göründü. Belki yorgunluğumun da yardımıyla sıkıntımı arttırıyordu. Gün ortasına doğru yapılacak bir şey bulunmadığından buraya geri döndüm. Taşların üzerine yazılmış bir şeyler var mı diye aradım boşu boşuna. Marcel'in rüzgardan uzakta şans eseri yanına getirdiği İngilizce kitabı okuyordu. Dönüp yanına oturdum. ''Ne hüzünlü gün. Canın çok sıkılıyor mu?'' dedim. ''Hayır, görüyorsun. Okuyorum.'' ''Ne yapmaya geldik buraya? En azından üşümüyorsundur umarım.'' ''Pek değil. Ya sen? Pek solgunsun.'' ''Hayır.'' Geceliğin rüzgar gene şiddetlendi. En sonunda araba geldi, yeniden yola çıktık. Daha ilk sarsıntılarda kendimi bitmiş hissettim. Marcel'in çok yorgundu. Çabucak uyuyuverdi omzumda. Ama öksürüğümden uyanacak diye düşündüm. Usul usul, usul usul sıyrıldım. Arabanın iç bölmesine yasladım onu. Artık öksürmüyordum gerçi ama tükürüyordum. Yeni çıkmıştı bu da. Kolayca geliyordu ağzıma. Ufak ufak, düzenli aralıklarla geliyordu. Bu öylesine garip bir duyuydu ki ilkin neredeyse eğlendirdi beni. Ama ağzımda bıraktığı bilinmedik tattan çabuk tiksindim. Az sonra mendilim kullanılmaz hale geldi. Şimdiden parmaklarıma bulaşmıştı bile. Marcel'ini uyandırsam mı? Neyse ki beline sardığı büyük atkıyı hatırladım. Usulca aldım bunu. Artık tutamadığım tükürükler daha da çoğaldı. Olağanüstü bir şekilde rahatlatmıştı bu beni. Bir nezlenin sonu diye düşünüyordum. Birdenbire pek zayıf hissettim kendimi. Her şey dönmeye başladı. Fenalaşmak üzereyim sandım. Onu uyandırsam mı? Adam sende. Sanırım sofu çocukluğumdan kalma bir duyguyla zayıflık yüzünden her türlü boyun eğişe karşı bir kin kaldı içimde. Bunu neredeyse korkaklık diye adlandırırım. Kendimi topladım, tutundum, en sonunda baş dönmemi yendim. Gene denizin üstünde sandım kendimi. Tekerleklerin sesi de kürek sesine dönüşüyordu. Ama artık tükürmüyordum. Sonra bir çeşit uykuya daldım. Bu uykudan sıyrıldığım zaman gün ağarmaktaydı. Marcel'in hala uyuyordu. Yaklaşıyorduk. Elimde tuttuğum atkının rengi pek koyuydu. Öyle ki ilkin üzerinde hiçbir şey görünmüyordu. Ama mendilimi çıkardığım zaman şaşkınlık içinde kanla kaplı olduğunu gördüm. İlk düşüncem bu kanı Marcel'inden saklamak oldu. Ama nasıl? Üstüm başım kan olmuştu. Her yanıma bulaşan kanı görüyordum artık. Özellikle de parmaklarımdakini. Burnum kanamış olabilirdi. Tamam sorarsa burnumun kanadığını söylerdim. Marcel'in hala uyuyordu. Geldik. İlkin onun inmesi gerekti. Hiçbir şey görmedi. Bize iki oda ayırmışlardı. Kendi odama koştum. Kanı temizledim, yok ettim. Marcel'in hiçbir şey görmemişti. Yine de kendimi pek zayıf hissediyordum. İkimiz için de çay getirttim aşağıdan. Kendisi de biraz solgun olan Marcel'in sakin sakin güler yüzle çayı hazırlarken hiçbir şey görmedi diye bir çeşit kızgınlık uyandı içimde. Kendimi haksız buluyordum. Orası öyle. İyi gizledim de ondan görmedi diyordum kendi kendime. Ne çıkar? Hiçbir şeyi değiştirmedi bu. Benliğimde bir içgüdü gibi büyüdü bu. İçimi kapladı. En sonunda iyice şiddetlendi, dayanamaz oldum, ilgisizce konuşur gibi. Bu gece kan tükürdüm dedim. Çığlık koparmadı, daha çok sarardı yalnız. Sendeledi, kendini tutmaya çalıştı, sonra külçe gibi yere yığıldı. Bir çeşit öfkeyle ona doğru atıldım. Marcel'in, Marcel'in, aman tanrım, ne yaptım ben? Benim hasta olmam yetmiyor muydu? Ama dedim ya, pek zayıftım, ben de fenalaşmakta gecikmedim. Kapıyı açtım, seslendim, koşup geldiler. Valizimde şehirdeki bir subaya verilecek tavsiye mektubu vardı. Askeri doktor çağırmak için bu mektuptan faydalandım. Bu arada Marcel'in düzelmişti. İçinde ateşten titrediğim yatağın başucundaydı şimdi. Doktor geldi, ikimiz de muayene etti. Marcel'in hiçbir şeyi yoktu. Düşmesi de hiçbir iz bırakmamıştı üzerinde. Ama ben ciddi biçimde hastaydım. Hatta hekim konuşmak bile istemedi. Akşam olmadan bir daha uğrayacağına söz verdi. Gene geldi, bana gülümsedi, benimle konuştu, çeşitli ilaçlar verdi. Benden umudunu kestiğini anladım. Söylesem mi size? Hiç sarsılmadım, bitkindim. Kendimi kapıp koyuverdim o kadar. Zaten ne sunuyordu ki bana hayatım? Sonuna kadar çalışmıştım pekala. Kararlılıkla, tutkuyla yapmıştım görevimi. Gerisi, aman ne önemi var diye düşünüyordum. Oldukça güzel buluyordum metanetimi. Ama bana asıl dokunan çevrenin çirkinliğiydi. Bu otel odası iğrenç ve ona baktım. Birdenbire yanda, aynı böyle bir odada karımın, Marcel'in bulunduğunu düşündüm. Konuştuğunu duydum. Doktor gitmemişti. Karımla konuşuyordu. Alçak sesle konuşmaya çalışıyordu. Biraz zaman geçti. Uyumuşum. Uyandığımda Marcel'in yanımdaydı. Ağlamış olduğunu anladım. Kendi kendime acıyacak kadar sevmezdim hayatı. Ama bu yerin çirkinliği beni rahatsız ediyordu. Gözlerim onun üzerinde hazla dinleniyorlardı. Şimdi ise yanımda yazı yazıyordu. Güzel görünüyordu bana. Birçok zarf kapattığını gördüm. Sonra kalkıp yatağıma yaklaştı. Sevgiyle elimi tuttu. Şimdi nasıl hissediyorsun kendini dedi. Gülümsedim kederli kederli. İyileşecek miyim dedim. O da hemen cevap verdi bana. İyileşeceksin. Öyle tutkulu bir inanmışlıkla söyledi ki neredeyse ben de inandım. Hayatın girebileceği bütün şekillerin onun aşkının belirsiz duygusu gibi bir şey duydum. İç ezici güzelliklerinin belirsiz görüntüsünü duydum. Öyle ki yaşlar boşandı gözlerimden. Kendimi tutamadım. Tutmak da istemeden uzun uzun ağladım. Alabildiğine büyük bir aşk şiddetiyle Suse'yi terk ettirdi bana. Üzerime titredi, beni korudu, yardım etti, bekledi. Suse'den Tunus'a, sonra Tunus'tan Konstantin'e kadar Marsel'in hayranlık vericiydi. Biskra'da iyileşecektim. Güveni tamdı. Gayreti bir an bile zayıflamadı. Her şeyi hazırlıyor, yola çıkışları ayarlıyor, oturacağımız yerleri buluyordu. Yazık ki bu yolculuğun dayanılmazlığını azaltmak için elinden hiçbir şey gelmiyordu. Birçok kereler artık durmak ve ölmek zorunda olduğumu sandım. Can çekişen bir insan gibi terliyordum, soluğum kesiliyordu. Bazı kendimi kaybediyordum. Üçüncü günün sonunda bir ölü gibi Biskra'ya geldim. Birinci ayrımın sonu sayfa 25.